Ayrım 18 sayfa 141. Herhalde olayı hem öğrenciler hem de diğerleri duyacaktı. İnsanın başkalarına güvenebilmesi mümkün müydü? Böyle olaylar hemen duyulurdu. Geronimo durumu biliyordu. Herhalde karısına da söylemişti. Tabii Maria da olanlara gündelikçi kadını anlatacaktı. Böylece dedikodu devam edecek. Birdenbire irkildi. Arkasından biri "Aa, Bayan Nick," demişti. "Senin buraya geldiğini bilmiyordum." Kadın telaşla döndü, sonra rahat bir nefes aldı. "Aa, sen misin? Ben de sandım ki..." "Kimin geldiğini sandın? O kocaman kötü kurdun mu? Ne içiyorsun? Sana bir içki de ben ikram edeyim." Bayan Nicoltis başını dikleştirerek "Bütün bunların nedeni endişe," dedi. "Polis evi arayıp herkesi sinirlendirmesi." "Zavallı kalbim. Çok dikkatli davranmam gerek. Çünkü kalbim zayıf. İçki hiç sevmem ama demin dışarıda hafif bir baygınlık geçirdim. Konya'nın iyi geleceğini düşünerek..." "Konyak gerçekten iyidir. Al bakalım." Ben Nicoltis kısa bir zaman sonra kraliçenin gerdanlığından çıktı. Canlanmış, keyfi iyice yerine gelmişti. Otobüse binmeyeyim diye düşündü. Bu çok güzel bir gece. Temiz hava bana iyi gelir. Başı pek dönmüyordu ama nedense bacaklarında takat kalmamıştı. Galiba son Konya'yı içmekle hata ettim. Neyse, açık havada aklım başıma gelir. Sonuçta bir hanımefendi istediği zaman kendi odasına sessiz sedasız bir içki içemez değil. Sarhoş mu? Ben hiç sarhoş olmam ki. Ha, eğer bu hoşlarına gitmiyorsa, bana çatmaya kalkarlarsa, onlara haddlerini bildiririm. Ne de olsa benim de bildiğim bazı şeyler var. Bir ağzımı açacak olursam, ben Nicoltis kavgaya hazırlanıyormuş gibi bir tavırla başını kaldırdım. Sonra da tehlikeli bir şekilde yaklaşmakta olduğu posta kutusuna çarpmamak için telaşla geriledi. Evet, başı biraz dönüyordu. Acaba şu duvara dayansam mı? Bir iki dakika gözlerimi kaparım. Polis memuru Bolt kasıla kasıla yolda ilerliyordu. Yanına çekingen tavırlı bir katip yaklaştı. "Şurada bir kadın var. Ben zavallı galiba hastalanmış, yerde hareketsiz yatıyor." Polis memuru Bolt enerjik adımlarla o tarafa doğru yürüdü ve yerdeki kadının üzerine eğildi. Burnuna gelen kuvvetli konya kokusunu onu şüphelerinde yanıltmamış olduğunu gösteriyordu. Sarhoş, sızmış. "Merak etmeyin efendim, şimdi gerekeni yaparız." Pazar sabahı Herkül Poirot kahvaltısını bitirerek bıyığına bulaşmış olan kakaoyu dikkatle sildi ve oturma odasına geçti. Oradaki masanın üstünde 4 sırt çantası dizilmişti. Saplarına takılı etiketlerde fiyatları yazılıydı. George Cumartesi günü kendisine verilen talimatlara uyarak mağazaları dolaşmıştı. Poirot bir gün önce satın aldığı sırt çantasını da kağıttan çıkararak diğerlerinin yanına koydu. Bay Hicks'in kendisine sattığı çanta hiçbir bakımdan George'un aldıklarından aşağı değildi. Ama bunun çok ucuz olduğu da kesindi. Herkül Poirot ilginç nemurlandı. Çantaları uzun uzun süzdü. Sonra da bunları inceden inceye elden geçirmeye başladı. Dışlarına, içlerine baktı. Çantaları baş aşağı koydu. Dikişleri, cepleri, sapları yokladı. Sonunda ayağa kalkarak banyoya geçti ve elinde keskin bir bıçakla döndü. Bay Hicks'in dükkanından aldığı çantanın içine dışına çevirerek bıçakla dibini kesmeye başladı. İç astarlar çadır bezi arasında ikinci, sert bir astar daha konmuştu. İlk bakışta oluklu kartona benziyordu bu. Poirot parçaladığı çantaya büyük bir ilgiyle baktı. Sonra diğerlerini önüne çekerek kesmeye koyuldu. Sonunda arkasına yaslanıp masadakinin karışıklığa baktı. İçini çekerek telefona uzandı. Bir iki dakika sonra müfettiş Sharp'la konuşuyordu. "Beni dinleyin Monşer. İki şey öğrenmek istiyorum." Sharp bir kahkaha attı. "Beygir hakkında iki şey biliyorum. Bunlardan biri pek acayip." Herkül Poirot şaşırmıştı. "Efendim?" Hiç aklıma vaktiyle bildiğim bir tekerleme geldi. Öğrenmek istediğiniz iki şey nedir?" "Dün son 3 ay içerisinde polisin bazı nedenlerle Hitchcock Sokağı'nda yurda uğradığını söylediniz. Bana bunların tarihlerini ve saatlerini bulabilir misiniz?" "Evet, kolay bu. Herhalde dosyalarda vardır. Bir iki dakika bekler misiniz? Kayıtlara bakıvereyim." Müfettiş gerçekten bir dakika sonra telefonun başına döndü. "İlk soruşturma gizli broşür dağıtan bir Hintli öğrenci hakkında. 18 Aralık saat 3.30. Bu çok önce yapılmış. Cambridge'li bayan Alice Combe'un öldürülmesi dolayısıyla aranan Montauk Jones hakkında soruşturma 24 Şubat saat 5.30. Sheffield polisi tarafından aranan Batı Afrikalı William Robinson'la ilgili araştırma 6 Mart saat 11. "Ah, teşekkür ederim. Bu olayların Selah Üstün'ün ölümüyle bir ilgisi olduğunu sanıyorsanız..." Poirot onun sözünü kesti. "Hayır, hiç bilgisi yok. Ben sadece polisin yurda uğradığı saati merak ediyorum." "Neyin peşindesiniz Poirot?" Ben sırt çantalarını parçalamakla meşgulüm dostum. Çok ilginç bir şey bu. Oysa usulca yerine bıraktı. Sonra cüzdanından Bayan Harper'ın bir gün önce kendisine verdiği yeni listeyi çıkardı. Bunda sırt çantası, parantez içerisinde lambette sonun, elektrik ampulleri, bilezik, parantez içerisinde soru işareti, pırlanta yüzük, parantez içerisinde Patricia'nın, pudriyer, parantez içerisinde Cenevre'nin, gece ayakkabısı, parantez içerisinde Selin'in, ruj, parantez içerisinde Elizabeth Johnson'ın, küpe, parantez içerisinde Valerie'nin, stetoskop, parantez içerisinde Len Betteson'un, saç şampuanı, parantez içerisinde soru işareti, kesilen eşarp, parantez içerisinde Valerie'nin, pantolon, parantez içerisinde Colin'in, yemek kitabı, parantez içerisinde soru işareti, asit borik, parantez içerisinde Chantrelle'in, iğne, parantez içerisinde Kelly'nin. Üzerine mürekkep dökülen kağıtlar, parantez içerisinde Elizabeth'in. Elimden bu kadar geliyor. Listenin tam olduğunu pek sanmıyorum. Al Hubbard yazılıydı. Poirot buna uzun uzun baktı. Sonra da içini çekerek evet diye mırıldandı. Gerekli, önemli olmayan olayları ayırmamız şart. Birinin kendisine bu konuda hemen yardım edebileceğini biliyordu. O gün pazardı. Herhalde öğrencilerin çoğu yurttaydı. Hitchcock sokağındaki evin duvarını çevirerek Valerie Hufflepuff'la konuşmak istediğini söyledi. Kendisine cevap veren kaba, boğuk sesli kimse kızın kalktığını pek sanmıyordu ama gidip bakayım dedi. Sonunda Poirot hafif kalınca bir ses duydum. Alo, ben Valerie Hufflepuff. Bayan Hufflepuff, ben Hercule Poirot'um. Beni hatırladınız mı? Tabii monsieur, size nasıl yardım edebilirim? Eğer mümkünse sizinle konuşmak istiyorum. Tabii tabii. O halde oraya geleyim mi? Evet, sizi bekleyeceğim. Geronimo'ya sizin benim odama çıkarmasını söylerim. Çünkü burada pazar günleri oturup rahat rahat konuşabileceğimiz bir yer yoktur. Teşekkür ederim Bayan Hapaz. Çok naziksiniz. Geronimo kapıyı abartmalı hareketlerle açarak sanki Poirot sırdaşıymış gibi öne doğru eğildi. Sizi usulca Bayan Valerie'nin yanına götüreceğim. Yavaş. Parmağını dudağına dayayarak Belçikalı yukarıya çıkardı. Onu hiç koristokoğuna bakan büyükçe bir odaya soktu. Burası hem yatak hem de oturma odası olarak kullanıyordu. Zevkli ve oldukça lüks eşyalarla döşenmişti. Divanın üzerine eski ama çok güzel bir acem halısı serilmişti. Bir köşede ise cevizden bir Queen Anne stili yazı masası duruyordu. Poirot bunların yurdun eşyaları olmadığını hemen anladı tabii. Valerie Hufflepuff bunu karşılamak için ayağa kalkmıştı. Yorgun hali, gözlerinin altındaki mor lekeler Belçika'nın gözünden kaçmadı. Kızı selamlarken odanız pek hoşuma gitti diyerek güldü. Çok şık, kendine özgü bir havası var. Valerie de gülümsedi. Uzun zamandan beri buradayım ben. 2,5 yıl, 3 yıla yakın. Yurda iyice alıştım, kendi eşyalarımı da getirdim. Siz öğrenci değilsiniz herhalde Matmazel. Hayır, ben çalışıyorum. Bir güzellik enstitüsünde değil mi? Evet, Sabrina Fair'in satın alma memuruyum. Bir güzellik enstitüsü orası. Aslında oranın hissedarlarındanım da. Ama hissem çok küçük. Güzellik tedavisinden başka incik, boncuk, eşarp gibi şeyler satıyoruz. Paris'ten getirilmiş ufak tefek eşyalar. O bölüme ben bakıyorum. Öyleyse sık sık Paris ve Avrupa'nın diğer kentlerine gidiyorsunuz. Evet, ayda bir defa, bazen daha sık. Poirot, kusuruma bakmayın. Belki beni fazla meraklı buluyorsunuz. Diyecek oldum. Valerie onun sözünü kesti. Hayır hayır, o olaydan sonra her şeye katlanmamız gerek. Dün de müfettiş Sharp bir sürü soru sordu. Monsieur Poirot, sanırım siz alçak bir koltuğu değil de dik arkalı bir sandalyeyi tercih edeceksiniz. Çok zeki ve anlaşırsınız Matmazel. Poirot yüksek arkalı, kol dayanacak yerleri olan geniş bir sandalyenin tam ortasına oturdu. Valerie de divana yerleşti. Poirot'u sigara ikram edecek bir tanesi de kendisi aldı. Kız sigarayı yakarken Poirot dikkatlice onu süzüyordu. Valerie'nin sinirli, yorgun ve zarif bir hali vardı. Bu sıradan bir güzellikten daha çok çekerdi Belçikalı'yı. Poirot cazip ve zeki bir kız diye düşündü. Sinirli olmasının nedeni son günlerdeki soruşturma mı yoksa her zamanki hali mi böyle? Dedektif yemeğe geldiği gece aklından aynı şeyin geçmiş olduğunu hatırlıyordu. Müfettiş Sharp size bazı sorular mı sordu? Evet öyle. Ona bütün bildiğinizi söylediniz değil mi? Tabii. Poirot acaba diye cevap verdi. Bu doğru mu? Valerie alaycı bir tavırla ona baktı. Müfettiş Sharp'a verdiğim cevapları duymadığınıza göre bu konuda bir şey söyleyemezsiniz. Hayır hayır. Bu benim küçük düşüncelerimden biriydi. Bildiğiniz gibi aklıma böyle fikirler gelir. Elini başına vurdum. Poirot yine zaman zaman yaptığı gibi tam bir şarlatana yakışacak bir tavır takınmıştı. Ama Valeri gülmedi. Ciddi bir tavırla ona bakıyordu. Sonra birdenbire konuşmaya başladı. Artık asıl konuya gelsek mi Monsieur Poirot? Doğrusu ne demek istediğinizi anlamıyorum. Pekala Bayan Hapos. Cebinden küçük bir paket çıkardım. Bunun içinde ne olduğunu belki tahmin edersiniz. Ben gayipten haber verenlerden değilim. Kapalı bir paketin içinde ne olduğunu da bir bakışta göremem. Poirot başını salladı. Bu pakette Padişah Leigh'in çalınan bir yüzüğü var. Padişah Leigh'in yüzüğü mü? Yani Padişah'ın anneannesinin yüzüğü mü? Peki ama bu neden sizde? Kendisinden yüzüğü bana bir iki gün için vermesini istedim. Valeri hayretle kaşlarını çattı. Ya. Poirot devam etti. Yüzük beni çok ilgilendiriyordu. Kaybolması, iade edilmesi ve diğer şeyler. Bu yüzden Bayan Padişah'a bunu bana ödünç vermesini söyledim. Hemen kabul etti. Ben de yüzüğü kuyumcu bir arkadaşıma götürdüm. Ondan yüzüğün pırlantısına bakmasını istedim. Bu eğer hatırlıyorsunuz iri bir taştı. İki tarafında da küçükleri vardı. Hatırlıyor musunuz Matmazel? Galiba pek de iyi hatırlamıyorum. Yüzüğü elinize almadınız mı? Sanırım bu sizin çorbanızdan çıkmıştı. Evet, yüzük Padişah'a o şekilde iade edildi. Bunu hatırlıyorum. Çünkü az kalsın yüzüğü yutuyordum. Hafifçe güldüm. Dediğim gibi, yüzüğü kuyumcu arkadaşıma götürdüm. Ona pırlanta hakkındaki fikrini sordum. Bana ne dedi biliyor musunuz? Nereden bileyim? Arkadaşım bana taşın pırlanta değil, zirkon olduğunu söyledi. Beyaz zirkon. Ya, kız hayretle Belçikalı'ya baktı. Sonra da biraz şaşkın bir tavırla. Yani Padişah'ın pırlanta dediği taş diye devam etti. Aslında zirkon muymuş? Ya da... Poirot başını sallamaya başlamıştı. Hayır, kastettim bu değil. Anladığım kadarıyla yüzük Bayan Padişah'ın annesinde. Onun nişan yüzüğüydü. Bayan Padişah iyi bir ailenin kızı. Herhalde ailenin durumu son vergilere kadar gayet iyiydi. Matmazel bu tip insanlar nişan yüzüğüne bol para verirler. Nişan yüzüğünün göz kamaştırıcı bir şey olmasını isterler. Şöyle iri bir pırlanta ya da başka kıymetli bir taşı olan şey. Onun için Bayan Padişah'ın babasının kızın annesine değersiz bir yüzük takmış olacağını hiç sanmıyorum. Bu bakımdan ben de sizinle aynı görüşteyim. Sanırım Padişah'ın babası toprak sahibiymiş. Poirot o halde diye cevap verdi. Yüzüğün taşı sonradan değiştirildi. Valeri peki Padişah taşı düşürdü dedi. Sonra da daha fazla parası olmadığı için pırlanta alamadı. Bu nedenle yüzüğe zirkon taktırdı olamaz mı? Poirot gülümsedi. Olabilir ama aslında öyle olduğunu sanmıyorum. Monsieur Poirot, madem tahmin oyunu oynamaya başladık, bari devam edelim. Sizce ne oldu? Poirot, bence dedi. Yüzüğü Matmazel Celia aldı. Pırlanta özellikle çıkarıldı. Ve yüzük geri verilmeden önce taşın yerine zirkon taktırıldı. Valeri olduğu yerde dikleşti. Yani pırlantayı Celia mı çaldı? Poirot hemen cevap verdi. Hayır Matmazel, yanılmıyorsam pırlantayı siz çaldınız. Valeri Hapas fena halde irkildi. Rica ederim artık bu kadar da fazla. Elinizde delil yok ki. Poirot onun sözünü kesti. Tersine var. Yüzük çorba tabağının içine atılarak geri verildi. Şimdi ben bir gece burada yemek yedim. Çorbanın nasıl verildiğini de gördüm. Büfeye konulan kaseden tabaklara dolduruluyordu. O halde yüzük tabakta bulunduğuna göre ortada iki olasılık vardı. Bunu oraya ya çorbayı dağıtan kimse atmıştı. Yani Geronimo. Ya da tabağın sahibi. Yani siz. Ben bu işi Geronimo'nun yaptığını sanmıyorum. Bana kalırsa yüzüğü bir şekilde geri vermeyi düşünen sizsiniz. Çünkü bu sizi çok eğlendirecekti. Çünkü siz dramatik olaylardan hoşlanan alaycı bir insansınız. Yüzüğü havaya kaldırmak, şaşırmış gibi bağırmak. Bana kalırsa etrafınızdakilerle iyice alay ettiniz Matmazel. Bu şekilde kendinizi ele verdiğinizde fark etmediniz. Bitti mi? Valerie'nin sesi horgörü doluydu. Hayır, bitmedi. O gece Celia kaybolan eşyaları çaldığını itiraf ettiği zaman bazı şeylerin farkına vardım. Söz gelimi o yüzükten söz ederken onun bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum dedi. O yüzüğün değerli olduğunu nasıl öğrenmişti? Sonra Celia kesilen eşarp konusunda da şöyle bir şey söyledi. O önemli değildi. Valeri buna aldırmadı. Size ait olan güzel bir ipek eşarbın parça parça edilmesine neden aldırılmamıştınız? İşte bütün bu nedenlerden Colin McNabb'in ilgisini çekmek için kleptoman rolü oynama hissini Celia'nın değil, bir başkasının düşündüğünü anladım. Bu kişi Celia'dan hem çok daha akıllıydı hem de biraz psikoloji biliyordu. Celia yüzün değerli olduğunu siz söylediniz. Bunu kendisinden sahibine geri vermek için aldınız. Aynı şekilde Celia eşarbınızı sizin tavsiyeniz üzerine parça parça kesti. Valeri, bütün bunlar sadece birer varsayım dedi. Üstelik akla pek yakın olmayan varsayımlar. Zaten müfettiş de bana Selena'yı o oyunları oynamaya benim teşvik etmiş olabileceğimi söyledi. Peki siz ne cevap verdiniz? Saçmaladığını söyledim. Peki şimdi bana ne diyeceksiniz? Valeri bir an Belçikalı'yı dikkatle süzdüm. Sonra hafif bir kahkaha atarak sigarasını söndürdüm. Arkasına yaslanarak haklısınız diye cevap verdim. Selena'yı ben teşvik ettim. Bunun nedenini sorabilir miyim? Valeri sabırsız bir tavırla elini salladı. Budalalığımdan, ona iyilik etme arzumdan. Seri ortada üzüntüyle küçük bir hayalet gibi dolaşıyor. Colin için ağlayıp iniyordu. Colin ise ona baktığı bile yoktu. Gülünç bir durumdu bu. Colin psikolojiye, komplekslere meraklı, ukala, kendini beğenmiş bir gençtir. Onu gülünç bir duruma düşürmenin iyi bir şey olacağını düşündüm. Zaten Celia'nın mutsuzluğu beni üzüyordu. Onun için kızı yakalayarak kendisiyle açık açık konuştum. Ona ne yapması gerektiğini anlattım. Celia hem biraz korktu hem heyecanlandı sanırım. Tabii bu dolu ilk iş gidip padişahın banyoya bıraktığı pırlanta yüzüğü çaldı. Buradaki eşyaların en değerlisi oydu. Tabii olay büyüyecek ve polis çağıracaktı. O zaman durum ciddileşecekti. Yüzüğü Celia'dan alarak geri vermenin bir yolunu bulacağımı söyledim. Ondan sonra değersiz süs eşyaları, makyaj malzemeleri çalmasını tavsiye ettim. Benim eşyalarımdan birini yırttığı takdirde başının derde girmeyeceğini de anlattım. Poirot derin bir soluk aldı. Ben de böyle olduğunu tahmin ediyorum. Valeri sıkıntılı bir tavırla, şimdi Celia'ya yardımcı olmaya çalıştığım için pişmanım diye söylendi. Ama gerçekten niyetim iyiydi. Bu çirkin bir söz belki. Tomlinson'un söyleyeceği gibi. Ama doğru. Poirot şimdi dedi. Padişah'ın yüzüğü konusuna gelelim. Celia bunu size verdi. Siz yüzüğü bir yerde bulduğunu söyleyerek padişaha iade edecektiniz. Ama o arada bir şey oldu. Neydi bu? Valeri sinirli sinirli omzundaki şalı püskülleriyle oynamaya başlamıştı. Poirot o sırada parasız kalmışsınız değil mi diye sordu. Ayrım 18'in sonu sayfa 151.